Ayrım 18.
Yüreği vatan için bu kadar hızla çarpan bir başka kalp daha yoktur diyecek kadar derin bir hayranlık duymuştu. Nevber Hanım kocasının işleriyle ilgili hiçbir aracılık görevi üstlenmezdi. Ama Gülistan Hanım'ın bu duygularını aktarıp aktarmamayı uzun süre düşünmüş, sonunda Yakup Cemil'in yeri göğü inletecek feryadına razı olarak gecenin münasip bir zamanda kulağına fısıldamıştı. Gülistan Hanım, Yakup Cemil Bey bana da bir görev versin diyor. Yakup Cemil hiçbir şey söylemeden yataktan kalktı. Masanın üzerindeki armutlardan birini ısırdı. Sonra bir sigara yaktı. Nevber'in göz nurum dediği yasemin ağızlıklardan birine taktı. Derin nefeslerle dumanı soludu. Sonra Nevber Hanım'ın yanına döndü. Halit hasta biraz. Oralarda uzun süre tutamayız. Yakında dönecek. Annesinin istediği görevi ona vereceğiz. Nevber Hanım aldığı haberi hiçbir şekilde Gülistan Hanım'a söyleyemeyeceğini fark etti. Halit Bey'in hasta olduğu haberinin yeri göğü inleteceğinden emindi. Hüzünlendi. İçinden geçenleri nasıl derleyip toparlayacağını kestiremiyordu. Yakup Cemil son noktayı koydu. Halit'in hastalığını unut. Gülistan'a haber yolla, evinde otursun. Bunun kırıcı bir etkisi olacağını düşünerek ekledi. Şimdilik desinler. Peki bu şimdilik sözünü kim söyleyecekti? Yakup Cemil bunu da düşünmüştü. Nevber Hanım'ı zora sokmayacak bir yolu bulmuştu. Mülazım yarın o tarafları uğrayacakmış. Tek cümle yeter, fazlası kafa karıştırır. Kuzey Afrika sahillerindeki savaşların gerisinde Enver Paşa'nın bütün Afrika'yı Osmanlı topraklarına katmak hayalinin etkisi büyüktü. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'na mutlak bir zafer getireceği inancı içinde olan İttihat ve Terakki kadrosu, böyle bir zaferi sadece Avrupa ve Arap Yarımadası ile sınırlı tutmak istememiş ve mümkün olan en geniş coğrafyaya yaymayı da amaçlamıştı. Böyle heveslerin hedef gibi değerlendirilip ele alındığı daha başlangıçta fark ediliyordu. Enver Paşa, Orta Asya'ya kadar genişleyen ve neticede bütün Afrika'yı içine alan yeni imparatorluk coğrafyasını hayal ettiğini duyuyordu. Osmanlı ordularının dağınık cephelerde verdiği savaşlarda rahatlamalar sağlamayı amaçlamıştı. Bu amaçla zaman zaman Avusturya'nın Pola Limanı'ndan kalkan denizaltılarla subay, silah, mühimmat ve önemli miktarda altın geliyordu. Yine böyle bir parti daha geleceği bilgisi alınmıştı. Gecenin yarısında Alman denizaltısının geldiğini ve sabaha doğru getirdiği malzemeyle yolcuları boşaltacağı haberi gelmişti. Teşkilat-ı mahsusa bu haberleri hiç kimsenin bir türlü anlamını kavrayamadığı maharet içinde, tam vaktinde ve en etkin biçimiyle aktarmaktaydı. Halit Bey her seferinde hiç ummadığı isimlerden aldığı haberleri ve emirleri aynen yerine getiriyordu. Bu haberler kendisine özel olarak verilmiş mektubun altına Yakup Cemil'in bizzat yazdığı parolayla yürütülüyordu. Halit Bey haber üzerine gerekli hazırlıkları tamamladı. Kasr-ı Ahmet Limanı'nda büyük bir kayık hazırlandı ve sabahın erken saatlerinde yükünü boşaltmak durumundaki denizaltıya gönderildi. Kaşif Hoca bütün bu harekat boyunca hiç yanından ayrılmıyordu. Dudakları sürekli bir dua mırıldanıyordu. Kayığa yüklenmiş büyük sandıkları omuzuna alıp indirişindeki memnuniyeti izleyenleri şaşırtan bir mutluluk iftiharıydı. Halit Bey birden şaşkınlık geçirir gibi oldu. Karşısındaki çehre yaşı küçük olduğu ve zayıf bulunduğu için kıtaya çıkarılmayan insandı. Halit Bey kendini zor tutuyordu. İçinden geçenleri seslendirse tek fısıltı bile herkesi şaşkınlık içinde bırakan hayret çığlıklarına dönüşebilirdi. Bu nasıl tecelliydi ki bir süre önce sarılıp talihsizliğinin hesabını yaptığı dostu, sınıf ve bölük arkadaşı İhsan karşısında duruyordu. İhsan'ın da yüzünde ciddiyet ve mutluluk vardı ama şaşkınlık yoktu. Gerçekten inanılmayacak bir durumdu. İstanbul'da birbirlerine veda etmişlerdi ve şimdi Afrika'nın kuzey sahillerinde bir küçük liman kasabasında birbirlerini yeniden kucaklıyorlardı. Sevinçle sarıldılar. Hasret gidermenin yanında güven tazelemenin hazzını ve gururunu da tadıyorlardı. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kıtaya çıkarılmayıp okulda yeni açılmış bulunan bir üst sınıfa ayrıldığı için olanca gücüyle adalet isterim diye bağıran İhsan bu adaleti bulmuştu. ve şimdi Kuzey Afrika Libya cephesi Mısırata komutanlığı emrine tayin edilmişti. Veda günü Halit Bey'i kucaklayıp nemli gözlerle durumunu haklı göstermeye çalışan İhsan, artık bir cesaret ve kabiliyet abidesi olarak Halit Bey'i yeniden bağrına basıyordu. Bir zamanlar, "Üzülme Halit, ben tecelli terbiyesinde büyüdüm. Takdir-i ilahiye ne diyebilirim ki? Ama ant olsun, talihsizliğimin gırtlağını sıktığım gün gösterdiğin vefayı hiç unutmayacağım." diyen İhsan, anlaşılan talihsizliğinin gırtlağını sıkmıştı. İhsan'la birlikte Mısır Atay'a döndü. İhsan memleket hasreti giderecek ne varsa hepsini anlattı. Halit Bey işittiklerinin bir bölümünden memnuniyet duyarken bir bölümünden hüzünlendi. Anlaşılıyordu ki İstanbul artık iyi değildi. Hiçbir iyilik ihtimali görünmediği ortadaydı. İhsan ciddi endişelerden söz etmişti. Sonunda kimsenin fark etmemesine özen göstererek koynundan çıkardığı mektubu Halit Bey'e uzattı. Büyük kumandanın bir ricası varmış. Çok dikkatli olmanı istiyor. Halit Bey kırmızı mühürlü mektubu açmak isterken İhsan müdahale etti. "Ben çıktıktan sonra aç." İhsan gerçekte bir esrarengiz hava yaratmak istemese bile böyle umulmadık bir anda kırmızı mühürlü mektup getirip büyük kumandanın ricasından söz etmesi Halit Bey'de bir tedirginlik yaratmıştı. Yola çıkarken Yakup Cemil'in babacan tavırla hatırlattıkları aklına geldi. "Delikanlı, gün olur insan bazen kendine bile zor güvenir. Bu işte kimseye güven olmaz. Her koşulda tedbirini alacak, emniyetini açık tutacaksın." Yakup Cemil'in bu iş dediği şey giderek önemini artırmış, özellikle imparatorluğun dört köşesinde neyin olup bittiği büyük önem kazanmıştı. Halit Bey önce mühürü kontrol etti. İhsan'a büyük güveni vardı ama Yakup Cemil'in öğüdü karşısında bunu yapmaya kendini mecbur hissetti. Zarfı açtı, heyecan dolu bir merakla okudu. Yeni parolayı birkaç kez içinde tekrarlayıp mektubu küçük parçalara böldü. Kül tablası olarak kullandığı toprak kaseye koydu ve çakmağı yaktı. Teşkilat-ı mahsusanın son emri alevler içinde yok oluyordu. Küllerini pencereden savurdu. Dışarıda bulutsuz bir hava vardı. Güneş varlığını tam hissettiriyordu. Hurmaya sırtını dayamış Kaşif Hoca'nın önüne dizilmiş şeyh çocukları anlattıklarını dinliyordu. Kaşif Hoca kumların üzerine bir şeyler çiziyor ve çocuklara anlatıyordu. Halit Bey kendi kendine söylendi. Sirakusalı Arhimedes'in dikkati bu kadar cesur muydu acaba? Gülistan Hanım artık İstanbul sıkıntılarını en ağır şekliyle hissedecek noktaya gelmişti. Halit Bey yola çıkarken kendisine güven verilmiş ve maaşının sektirmeden annesine yollanacağı söylenmişti. İlk ay mülazım Halit Bey'in maaşını Gülistan Hanım'a teslim etmiş ve biraz da şakalaşmak istemişti. "Ne talihli kadınsın valide, oğlunla hem iftihar ediyorsun hem geçiniyorsun." Sonra söylediklerinin yanlış anlaşılacağı korkusuna kapıldı. "Bana niye mülazımlık verdiklerini bir türlü anlayamadım. Baksana valide, iki kelimeyi bile yan yana getiremiyorum." Gülistan Hanım Halit Bey'i doğrusu merak ediyor, ancak kimsenin yanlış anlamasına meydan verecek bir abartılı hasret cümlesi bile söylemekten kaçınıyordu. Teşkilat-ı mahsusanın sektirmeden gönderileceği söylenen maaştan ses yoktu. Her ayın başında mülazım geliyor ve yine maaşın verilmediğini söyleyerek utançla ayrılıyordu. Bayram öncesiydi. Mülazım ay başında yine gelmiş, maaşın yine verilmediğini söylerken gözleri nemlenmişti. Gülistan Hanım çekmeceyi açtıktan sonra küçük bir çıkın içinde saklanan bir altını mülazıma verdi. "Bunu bozdur. Yarısı sana, yarısı bana. Önümüz bayram." Mülazım efendi boşandı. Gözyaşlarını tutamıyordu. Çıkın içindeki çeyrek altını masanın üzerine bırakıp hızla evi terk etti. Halit Bey sıkıntı içindeydi. Uyuyamıyordu. Hurma ağacının altındaki yerlilerin yanına gidip dertleşmek ihtiyacını duydu. Kaşif Hoca hala şeyh çocuklarıyla birlikteydi. Adeta kendinden geçmiş bir dini terbiye verir gibi vecde gelmişti. Kaşif Hoca'nın Halit Bey'in geldiğini görmesi mümkün değildi ama hissetmişti. gecenin karanlığında yaklaşırken "Buyur kumandan, önüne dikkat et," diyordu. Kısa sürede gözleri birbirlerine alıştı. Sanki karanlık kaybolmuştu. İkisi de bir nur denizinin içine gömülmüş gibi rahat ve huzurluydular. Kaşif Hoca Halit Bey'in sıkıntılarını anlamıştı. Öğrencilere dağılmaları için başıyla işaret etti. Bir ibadet menkıbesinin müritleri usulca karanlığa karıştılar. Her biri fitili tükenmiş mumlar gibi sönerek uzaklaştılar. Halit Bey arkalarından baktı. Annesinin Batum'dan getirdiği ve her koşulda özenle koruduğu çiçekli mumlar gibiydiler. Kimi güldü, kimi karanfil, kimi şebboy, kimi menekşe. Kaşif Hoca denizaltının getirdiği silah ve mühimmatın Libya'nın kurtuluşuna katkısı olacağına inanmıştı. Bunun şükranını kime ifade edeceğini bilmiyordu ama içindeki bir ışığın yönlendirmesiyle Halit Bey'in eline eğildi. "Kumandan, bunları kim yollar, nasıl yollar bilmiyorum. Bunlar büyük para ister. Belli ki İstanbul'da altın kalmamış. Belli ki bunun parasını Anadolu nafakasıyla ödüyor. Bir gün Libya kurtulursa bilesiniz ki Anadolu'ya asırlar sürecek nafaka borcumuz olacaktır." Halit Bey, Kaşif Hoca'nın gönlünü alacak birkaç cümle söylemek istedi. Aklından geçenler boğazında düğümlenip kalıyordu. Dediği doğruydu. Libya'ya gönderilen her kurşun Anadolu nafakasından kesilmiş bir lokmaydı. Anasının kesilen lokmasıyla titredi. İçindeki his maaşının vaktinde ödenmediğinin acısını yansıtıyordu. Sesine kabadayı bir Osmanlı havası kazandırmak istedi. "Bu devletin, bu dinin her kulunda elhamdülillah vatan idrakinin cömertliği bakidir." Kaşif Hoca sırtını dayadığı hurmanın yanına konulmuş paketi uzattı. "Buyur kumandan, bu tanışıklığın hatırası olarak İstanbul'a götür. Benden bir yadigar olsun." Halit Bey birden irkildi. İstanbul'a döneceği haberinin böyle ulu orta duyulmuş olmasından rahatsız oldu. Kaşları çatıldı. Kaşif Hoca'ya güvenilir birisi olarak kendisine yakın buluyordu ama yine de böyle bir bilgiye sahip olmasını hazzedememişti. İhsan'ın bile bilmesine izin vermediği bir konunun Kaşif Hoca tarafından öğrenilmesini içine sindirememişti. Tavrının birden değişmesiyle durum istenmeyen soğukluğa dönüştü. Kaşif Hoca hiç istifini bozmadı. Sesini her zamanki yumuşak tonunda korumasını bildi. "Hepimizin kalplerinde kökleşen bir zafer imanı var. Düşman vatan evladını kılıçtan geçiriyor. Ama bilesin ki bu uğurda son müridimize kadar savaşacağız." Elindeki paketi tekrar uzattı. "Lütfen buyur kumandan. 5 göbek atadan kalmadır. Hiç olmazsa ders adeti emin ellerde olur." Kaşif Hoca'nın sunduğu paketin içinde Sadi'nin el yazması Bostan kitabı vardı. Halit Bey'in bu değerli eseri almamak için direnecek gücü doğrusu yoktu. Ama bir Libyalı çavuştan böyle kıymetli bir eseri almayı kendine yakıştıramıyordu. Kaşif Hoca durumu fark etti. "Şeyh Ahmet Es-Senusi Hazretlerinin babası bu kitabı bize dergahta okuturdu. Her kıssasından nasıl hisse çıkaracağımızın terbiyesini ondan aldık. Bu terbiyeyi sizde görüyorum kumandan. Lütfen muhafaza buyurun." Gülistan Hanım ikindi namazını kılıyordu. Kapı telaşla çalındı. Selam verip aşağı indi. Mülazım kapıda duruyordu. Sırtında büyük bir çuval vardı. İçeri girip yükü kilerin önüne getirdi. "Örümüz bayram valide. Bir aşure yaparsan bayram sabahı elini öper bir kaseye misafir olurum." Masanın üzerine bir küçük çıkın bıraktı. Gülistan Hanım'ın ellerini öpüp hızla uzaklaştı. Serence Bey yokuşundan inerken mutluydu. Bünyamin'e gitmiş ve borç istemişti. Bünyamin'de de yoktu ama nereden bulacağını biliyordu. "Sana birkaç kuruş bulurum ama birisi var ki iyi para verir. Bir tabanca istiyor." Mülazım hiçbir şart istemiyordu. "Sen benim dediğimi yap. Ben fırsatını bulunca dediğini yaparım." Kaşif Hoca ile Halit Bey'i görenler hurma ağacının altında toplanmaya başladılar. Gerçek anlamda bir ihvan meclisi teşekkül ediyordu. Yeni mücahitler sigara içmek için izin istediler. Rütbeler, mevkiler, makamlar unutulmuş, gerçek anlamda ihvan meclisi havasına girilmişti. Kaşif Hoca'nın işaretiyle bir iki genç mücahit yerli şarkılar okudular. Bu şarkılarda alışılmış Arap musikisinin o gamlı titreyişleri yerine bir tür sevinçli başkaldırmalar vardı. Uzaktan İhsan gözüktü. Hiç merak etmiyormuş havasını veren bir güven içinde yaklaşıyordu. İhvan Meclisi'nin müritleri merakla bu gelene bakıyorlardı. İhsan'ın kim olduğunu kimse bilmiyordu. Şarkıya başlanınca kim olduğunu herkes öğrendi. Gesi bağlarında dolanıyorum. Seniha Saffet de bir tecelli terbiyesinde büyümüştü. Onu da düşüncelerin disiplininde süzgeçten geçiren bir felsefenin temelleri vardı. Bu felsefe küçük bir musiki şinas kızdan bir büyük dava mücahidi yaratabilecek güçlerini sonuna kadar kullanmaya niyetliydi. Zaman zaman bu felsefeyi abartan iddialı ağızların dünyasında avuçlarına aldıkları bu küçük kızı bir jandark haline getirebilecekleri ümit ve heyecan fırtınası eserdi. Tiflis'te bir küçük fahişenin bir yaşamını ebedileştiren çizgi de böyle başlatılmıştı. Seniha Saffet kendinin dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecek kadar bencildi. Çocukluğunun kahırlı yıllarında çektiklerinin hiçbir hatırası kaybolmamış, aksine her hatıra giderek yoğunlaşan bir ağrıyla şakaklarını mengeneye almıştı. Salınarak yürüdüğü Tiflis sokakları, bu ağır işkencenin acılarına kafa tutan genç isyanın kurnazlaşan karakteriydi. Seniha Saffet, terbiyesindeki her dersi hatırlayarak büyümüş ve bu terbiyenin bir gün kendisine istenen kudreti vereceğine inanmıştı. Nusret Şakir'i yaşamı için iyi bir fırsat olarak değerlendirmiş ve elden kaçırmamanın kararını vermişti. Bugün yaşanan acıların eski yaşamın acılarını unutturacak çareler olduğunu duymaya başlamıştı. Çocukluğunu olgunlaştıran o sabırlı terbiyede yaşamın önemli bir gerçeğini öğretmişlerdi. Gözleri çukurun derinliğinde mavileşen bakışlarıyla karşısındakini süzen yaşlı adam Seniha Saffet'in ellerini avuçlamış ve gözlerinin içine bakarak fısıldamıştı. Tedbirli olmak çare üretmekten daha önemlidir. Hayatınızı hep bu düsturla biçimlendirin. Sonra küçük kızın giderek olgunlaşan vücudunu fark etmiş, iri göğüslerini gözleyerek bacaklarını okşamıştı. Seniha Saffet genç papazın öptüğü dudaklarındaki erkek izlerinin, şimdi yaşlı bir adamın takatsiz avuçlarında okşanan bacaklarına uzanmasını merak etmişti. Bu merak hiç değişmemişti. Yatılı okuduğu akşamlarda annesinin neler yaptığının merakı şimdiki meraklarından daha saygısızdı. Bir Nevruz gecesi annesini belinden yakalayıp yukarı çıkaran bakır tüccarını bu merakın en canlı kişisi olarak hatırlıyordu. Bu adamın şeytani çehresi kararlarında sıkıntıya düştüğü zaman gülen bir yumuşaklıkla kendisini yönlendirirdi. Bu adam şimdi boy aynasında Seniha Saffet'i çırılçıplak seyrediyordu. Seniha Saffet de kendisini seyretti. Güzeldi, diriydi, arzuluydu ve en önemlisi sabırlıydı. Aynadaki adamla göz göze geldiler. İkisi de birbirine güldü. Seniha Saffet kendinden emindi. Elinin tersiyle bütün çehreleri itti. Yaşlı adam, genç papaz, antikacı kadın, Lübnanlı acente. Hepsi şamdanları altından bir gecenin karanlığından çıkıp gittiler ve hepsi aklın bütün imkanlarını kaybetmiş gibi kayboldular. Seniha Saffet bir kez daha aynaya baktı. O şeytani çehrenin çukurlarda gizlenmiş mavi bakışları gitmiş, yerine Seniha Saffet'in gençliğini haykıran bir muammanın kalyonları gelmişti. Halit Bey artık kendini iyi hissetmiyordu. Vücudunu titreyiş sarmıştı. Hava sıcak olmasına rağmen titriyordu. Bingazi cephesinde esir alınanlar arasındaki İtalyan doktoru çağırdılar. Halit Bey'i görür görmez yüz hatları değişti. Elinden gelen her şeyi hemen uygulamak telaşındaydı. Doktoru böyle telaşlı görünce geçirmekte olduğu hastalıkla ilgili olarak kendisi de telaşa kapıldı. Bu telaştan kurtulmaya fırsat bulamadan kendini kaybetti. Bazen talihin yaver gittiği anlar olur. Halit Bey'in acilen İstanbul'a gönderilmesi kararlaştırılmıştı. İtalyan doktor bu koşullarda Halit Bey'in Kuzey Afrika'da kalmasının hayatını tehdit eden en etkili silah olduğunu söylemişti. Bununla da yetinmemiş, görev ciddiyeti içinde teşhis ve tedavi önerisini Bingazi Komutanlığı'na yazıyla bildirmişti. Çare bir an evvel Halit Bey'in İstanbul'a geri gönderilmesiydi. İtalyan doktor veda günü Halit Bey'den sigara istemiş ve hemen konuya girmişti. İstanbul'a döndüğünde Floransa'daki ailesine bir mektup yazıp yazmayacağını soruyordu. Dilindeki ricakar ifade unutulacak gibi değildi. Doktor başına tehlikeli şeyler geleceği endişesindeydi.